Ayrım 12, sayfa 122. 2.1.8. İsrailiyat ve Mesihiyatın İslam'a sokuluşu. Kur'an, ışığı ile Hicaz'ı aydınlattığında İsrailiyat ve Mesihiyatı kucağında buldu. Müşrik olsun veya olmasın, bir Arap'ın bu iki gelenekten etkilenmemesi mümkün değildi. Zira çevrelerini bu iki kültür istila etmişti. Filistin, Şam, Yemen, Yesrib, Hayber, Teyma tamamen veya kısmen Yahudiydi. Mısır, Habeşistan, Necran tamamen, Yemen, Suriye ve Irak, Hire merkezli Lahmiler, Yemami Arapları kısmen Hristiyanlığa mensup idi. Yarımada'da bu iki kültürü din olarak benimseyen birçok Arap ve Arap olmayan kabile vardı. Muhammedi davetin bir numaralı ilkesi tevhid idi. Bundan dolayı şirki bir numaralı düşman ilan etti. İlk davet Mekke müşriklerine indi. Davetin Mekke yıllarında Yahudi ve Hristiyanlarla açıktan bir karşılaşma olmadı. Medine yıllarında saflar netleşmeye başladı. Allah Resulü Medine'deki baskın Yahudi kültürüyle mücadele etti. Bu kültürdeki kadını aşağılayan ve yok sayan tavra savaş açtı. Yahudilik kadınların özel halini kadını aşağılamak için gerekçe yapıyordu. O bu halin Allah'ın yasası olduğunu savunarak reddetti. Dipnot 31. Ayrıntısı için şu eserimize bakınız. Yahudileşme temayülü, sayfa 306-301. Pis, temiz tasavvurunu Yahudi kültürünün oluşturduğu Ebu Hureyre'nin zihniyetini reddetti. Yahudilerin evrenin oluşumuna dair hurafelerini imalı bir tebessümle reddetti. Dipnot 32. Bakınız Age, sayfa 233. İbn-i Sayyad adlı kahin bir Yahudi çocuğunun 12'den tutturduğu kehanetini şeytani bularak reddetti. Dipnot 33. Olayın aslı ve ayrıntılı bir yorumu için şu eserimize bakınız. 3 Muhammed, sayfa 43-47. Hristiyan kültüründen etkilenerek ruhbanlığa kalkışan bir grup sahabeyi azarladı ve bu girişimlerini reddetti. Dipnot 34. Taberi, Maide 93'ün tefsirine şu rivayeti nakleder. Bir takım sahabiler Osman bin Maz'un'un evinde toplandılar ve dediler ki Hristiyanlar kendilerine bazı şeyleri haram kıldılar. Biz de onlar gibi bir kısım nimetleri kendimize haram kılmadıkça takvaya eremeyiz. Burada sayılan örnekler ve daha fazlası için Yahudileşme Temayülü isimli eserimize bakınız. Dipnot sonu. Allah Resulü'nden sonra çevredeki uyanık Yahudiler yıldızı parlayan Medine'yi gözlerine kestirdiler. Bunlar arasında Müslüman olan eski haham Kabbel Abbar ve Vehb bin Münebbin gibiler de vardı. Dipnot 35. Hazreti Ömer Kabbül Ahbar'a İsrailiyatı Müslümanlara taşıdığı ve Emevileri Amişilere kışkırttığı için sopa çekmişti. Hazreti Ömer onun Elya ve İshak'ın kurban edildiği varsayılan kayaya ilişkin hurafelerini reddetti. Kabbül Ahbar için İbni Mesud o hala Yahudiliği bırakmadı der. Ebu Zer ona ey Yahudi çocuğu diye çıkışır. Huzeyfe bin Yemen yalan söylediğini yüzüne vurur. Sonradan Muaviye'nin danışmanı ve Ebu Hureyre'nin üstadı olacak olan bu isim Hazreti Ömer'in öleceğini 3 gün önceden haber vermişti. İsrailiyatı rivayet kültürü içinden bize servis edenler buna Kabb'ın kemal kerameti olarak inanmamızı isterler. Fakat acaba Ömer'in katlinde Kabb'ın eli var mıydı sorusunu hiç sormazlar. Soranlara da hiç tahammül edemezler. Cesur Mısırlı alim Mahmud Ebu Reyye'nin Kabb'ı ilk Siyonist saymasının sebebi de bu olsa gerekir. Kabb'ı tabiinin büyüklerinden biri, hatta Ebu Hureyre gibi sahabelerin hocası olarak gösteren Abbasi Sünniliği, Kabb'in İslam'ı içeriden bozan ilk Siyonist olduğu gerçeğini perdelemiştir. Bunun yerine tarihsel varlığı hayli su götürür olan İbn-i Sebe isimli muhayyel bir tip üretmiş ve şeytanlaştırdığı bu hayali tipi yüzyıllardır Müslümanlara taşlattırıp onların kolunu boş yere yormuştur. Dipnot sonu. Bunların yaydığı kültür Yahudilerin ve Hristiyanların sözlü dini kültürüydü. İşte asıl tehlikeli tarafı bundan sonra başlıyordu. Bu rivayetler ilerleyen yıllar içerisinde tefsirlerin içinde Kur'an'ın yorumu olarak, daha sonra ise hadis derlemeleri içinde peygamber sözü olarak servis edilecekti. İsrailiyat ve Mesihiyata dair en hassas nokta bu iki kaynaktan İslam rivayet kültürü aracılığıyla taşınan malzemelerin seçilip ayıklanmasıdır. Allah Resulü sorgulamadan almayı da atmayı da hoş görmemiştir. Atılanın vahiy olabileceğini, alınanın uydurma olabileceğini hatırlatmıştır. Şu halde yapılacak şey bellidir. Bu iki kaynaktan İslam rivayet kültürü adına binerek içeri giren malzemeyi önceki vahiyler üzerinde otorite olduğu bizzat kendisi tarafından vurgulanan Kur'an'a arz etmek. Ehli kitap yoluyla gelen her şeyi Kur'an'a arz etmeksizin kaldırıp atmak, üç hakikati es geçmek demektir. 1. İslam bütün peygamberlerin getirdiği dinin ortak adıdır ve Allah Resulü İslam'ın kurucusu değil, peygamberidir. 2. Bu yüzden namaz, abdest, oruç, zekat, kurban gibi dini uygulamalar önceki vahyin temsilcileri tarafından nesilden nesile taşınmıştır. Dipnot 36. Muasır haham Ben Abrahams'ın Yahudi çocukları için kaleme aldığı resimli namaz hocası benzeri ilmihalindeki resimleri gören ne dediğimi çok iyi anlar. Namazlarımız vakitlerine ve rekatlarına, yatsı hariç, ayrıca kıyam, kıraat, rükû, secde ve son oturuş da dahil rükûnlerine varıncaya kadar aynıdır. Abdest de önceki şeriatlardan alınmadır. Hazreti Peygamber abdesti öğretirken şöyle der: İşte bu benim ve benden önceki nebilerin abdestidir. Haza vadül ve vaidül enbiydi min kabli. Şatibi El Mutavaffaf 2-225. Dipnot sonu. 3. Kur'an güvenilir bir mihenk taşı ve otoritedir. 5-48. Eğer doğru arz edilirse neyi alıp neyi atacağımızı bize açık seçik söyler. Ehli kitap yoluyla gelen bir şeyi sorgulamadan almak ise 3 büyük yanlışa yol açar. 1. Ruhbanların elleriyle yazdıklarına ilahi vahiy muamelesi yapmak. 2. Yoldan çıkmış Yahudi ve Hristiyan geleneğini İslam'a mal etmek. 3. Ehli kitap kültürü içine karışmış kadim putperest kültürlerini İslam etiketiyle pazarlamak. Bu durumda yapılacak şey bellidir. Ehli kitap kültürüyle bize taşınan her şeyi Kur'an'a sunmak ve onun onayını almak. Yukarıdaki rivayetleri arşın vahiy olan Kur'an'a ve arzın vahiy olan tabiata sunduğumuzda kesinlikle sınıfta kalmaktadır. Dini kültür içine bir nükleer serpinti gibi sızan İsrailiyat ile yüzleşmeden, işgalci ve saldırgan İsrail ile yüzleşilemez. İsrailiyata dost olup da İsrail'e düşman görünenlerin içine düştükleri yaman çelişki paçalarından akmaktadır. İsrailiyatı dini kültür içine alıp din adı altında pazarlamak, saldırgan ve mütecaviz İsrail'in devlet terörüne verilmiş kültürel bir destektir. Allah Resulü 13 yıl boyunca Mekke'de müşriklerle değil şirk ile mücadele etti. Önce müşriklerden değil şirkten hicret etti. Şirke karşı savaş daha vahiyin ilk yıllarında başladı. Fakat müşriklere karşı ilk savaş 13 yıl sonra hicretle başladı. Şirkle savaş müşrikle savaştan öncelikliydi. Onun büyük sünneti buydu. Bu sünneti İsrailiyat ve İsrail Yahudi kültürü ve Yahudiler örneğine vuracak olursak şu sonuca ulaşırız. İsrailiyat ile mücadele, İsrail ile mücadeleden önceliklidir. Peki, bırakın İsrailiyat ile mücadeleyi, İsrailiyatı İslam adı altında, din iman adı altında pazarlayan uydurulmuş din mensupları ne yapmış oluyor? 2-2. Kur'an ve yaratılış süreçleri. Kur'an'daki yaratılışa dair ayetleri şu dört süreç içine ele alabiliriz. 1. Elemental yaratılış süreci. Büyük patlama sonrası atom altı parçacık ve temel kuvvetlerin ortaya çıkmasından karbon atomu ve amino asitlerin oluşma zamanına kadar geçen uzun dönem. Bu aşama insanın anılmaya değer bir varlık olmadığı dönemin en hatırı sayılır parçasıdır. 76.1 2. Biyolojik yaratılış süreci. Sudan başlayıp insansı, beşer ve insan aşamalarını kapsayan ve devam eden süreç. Bu süreç de insanın anılmaya değer bir varlık olmadığı döneme dahildir. 3. Embriyolojik gelişim süreci. Memeli bir canlı olduktan sonra anne karnında geçirdiği süreç. 4. Biyolojik gelişim süreci. Doğduktan ölünceye kadarki süreç. Şunu ifade edelim ki, bu yaratılış süreçlerinden bahseden ayetlerin çoğu 2 veya 3 süreci birden ifade eder. Mesela Hac 5 ve Mümin 67 bu süreçlerin hemen hepsini birden nakleden çarpıcı bir muhtevaya sahiptir. Bu süreçler bazı ayetlerde ayrıştırılamayacak kadar iç içe geçmiştir. Kur'an'daki yaratılış ayetleri ele alınırken bu husus mutlaka göz önünde bulundurmalıdır. Bir şeyi daha ifade edelim. İnsanoğlu tüm yaratılış süreçlerinin imzasını bünyesinde taşır. Hayat uzun yolculuk sırasında kat ettiği yolun haritasına dair izler bırakır. İnsanoğlu bu izleri anatomik yapısında, kanında, DNA'sında ve genlerinde geleceğe taşır. 2-3 Elemental Yaratılış Süreci 2-3-1 Elemental Yaratılış ile Emanet Ayeti arasındaki ilişki. Kur'an'ın en sembolik ayetlerinden biri emanet ayeti olarak bilinen Ahzab 72'dir. Bu ayet elementer yaratılış sürecine bir atıf olarak okunabilir. Ayete bizim verdiğimiz meal şudur. İşin gerçeği biz, emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk. Ve onlar emaneti taşımaktan kaçındılar. Ondan dolayı tedirgin oldular. Nihayet ona insan yüklendi. Ne var ki o da zalim ve cahil biri olup çıktı. Emanet nedir? Emanet bazı müfessirlerin dediği gibi ibadetler olamaz. Zira Me'ariç 32-24'te emanet ve namaz ayrı ayrı zikredilmektedir. Bu insanı beşer olmaktan çıkarıp insan eden irade ve iradenin sonucu olan ahlaki sorumluluk olsa gerektir. Şöyle ki bir şeyin emanet olduğunu söylemek zımmen muhatabın seçim kabiliyetine atıfta bulunmaktır. Zira emanet edilen şeye sadakat de ihanet de mümkündür. Bu da doğrudan bizi iradenin önüne getirip bırakmaktadır. Emanetin irade olduğunu Taberi'nin naklettiği şu rivayette teyit eder. Adem, Rabbim bu emanette ne var diye sordu. Allah şöyle buyurdu. Eğer iyilik yaparsan ödülünü alırsın. Kötülük yaparsan cezasını görürsün. Adem de bunun üzerine teklifini kabul etti. Tarihselci yaklaşıma sahip bazıları ayetin simgesel olduğunu, ayette geçen çok zalim ve çok cahil ile Allah Resulü'nün çağdaşı müşrik ve münafıkların kastedildiğini söylerler. Fakat bu takdirde emanetin göklere, yeryüzüne ve dağlara sunulmasının bir esprisi kalmamaktadır. Üstelik ayetteki insan kelimesi tür içindir ve insan türünün tümünü kapsar. Bu ayette emanet adı verilen şeyin akıl, irade ve sorumluluk önce göklere, yere ve dağlara sunulduğu fakat onların bunu kabul etmeye yanaşmadığı, en sonunda bunu insanın kabul ettiği fakat insanın da aldığı emanete sadakat göstermeyince zalim ve cahil biri olup çıktığı söylenmektedir. Burada göklere, yere ve dağlara emanetin sunulması ve onların bunu üstlenmesinden kaçınması mecazdır. Ayetteki gökler, yeryüzü ve dağlar insanın elementer yaratılış sürecinin basamakları olarak yorumlanabilir. Hakikat şu ki bu varlık insan denilecek kıvama ermeden sorumluluk emanetini taşıyamazdı. İster gökler kadar sonsuz, ister yeryüzü kadar ağır, ister yüce dağlar kadar azametli olsun. Sorumluluk emanetini ancak insan üstlenebilirdi ki zaten sonuçta bu olmuştur. Bu yorumumuzu insanın elementer yaratılış sürecini tüm diğer canlılarla ortak bir kökene bağlayan ayetlerde teyit eder. Mesela şu ayet insanın yaratılışının başlangıcını gezegenlerin ilk oluşum sürecine kadar götürür. İnkarda ısrar eden o kimseler görmezler mi ki gökler ve yer başlangıçta bitişikken biz onları ayırdık ve hareket edebilen her canlıyı sudan var ettik. Buna rağmen hala inanmayacaklar mı? 21-30. Bu ve buna benzer insanın elementer yaratılış süreçlerinden bahseden tüm ayetler şu ayet ışığında anlaşılmalıdır. İnsanın üzerinden o tarih sahnesine çıkıncaya kadar tüm zamanlar içinden belirsiz ve uzun bir süre geçmemiş miydi? 76-1. Bu sorunun beklenen cevabı şudur. Evet Rabbim, sudan başlayıp en güzel kıvamda bir insan halini alması için insan üzerinden astronomik bir süre geçmişti. İşte tüm yaratılış süreçleri bu cevabı doğrulayan tabiat ayetleridir. 2-3-2. Adem topraktan yaratıldı ne demektir? Başlıktaki soruyu cevaplamak için sorularla ilerleyelim. Adem'in topraktan yaratıldığı nerede, nasıl, ne sebeple yer alır? Sadece bir ayette yer alır. Ayetin tamamı şöyledir. Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Allah onu toprak türünden yarattı, ardından ona ol dedi. İşte o da böylece oluş sürecine girdi. 3.59. Bu ayet Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu inkar eden bir grup Hristiyan'ın bu inancını reddeden bir pasaj içinde yer alır. Ayetin maksadı Hz. İsa'nın beşer üstü oluşunu değil, tam tersine Hz. İsa'nın da diğer Adem oğulları gibi beşer olduğunu ispat amacı taşır. Ayetteki topraktan yaratılmanın niteliğini ayetin son cümlesi açıklar. Ardından ona ol dedi, işte o da böylece oluş sürecine girdi. Böylece Adem'in topraktan yaratılmasının bir çömlek ustasının topraktan çömlek yapmasıyla hiçbir benzerlik taşımadığı anlaşılmış olur. Topraktan yaratılma Adem'e mi hastır yoksa tüm insanlığı da kapsar mı? Kur'an topraktan yaratılmayı Adem'e has kılmaz. Aksine tüm insanlık topraktan yaratılmıştır. Ey insanlık, Eğer yeniden diriliş konusunda kuşku içindeyseniz, unutmayın ki biz sizi topraktan yarattık. Dipnot 37. Bakınız 22.5. Ayrıca bakınız 30.20, 23.12. Allah'ın Adem'i çömlekçinin çömlek yapışı gibi topraktan yarattığını düşünenlerin gözden kaçırdığı nokta budur. Kur'an açıkça Adem'in de bütün bir insanlığın da topraktan yaratıldığını söylüyor. Önümüzde iki örnek var. İlki olan Adem'in nasıl yaratıldığını bilmiyoruz ama ikincisi olan insanın nasıl yaratıldığını her gün görüp duyuyoruz. Bu durumda bize meçhul olan alemin yaratılışını, bize malum olan insanoğlunun yaratılışına mı kıyaslamalıyız, tersini mi yapmalıyız? Elbette ilkini yapmalıyız. Tüm insanların topraktan yaratıldığı söyleniyorsa, bu yaratılma tefsirlerini sorgulamadan naklettiği mitolojik rivayetlerdeki gibi çömlek yapımını andıran bir yaratılma değildir. Zira bizler insanlık ailesine mensubuz ve hiçbirimiz önce toprak, sonra balçık, sonra kurutulma, sonra pişirilme aşamalarından geçmedik. Allah'ın bilinen yasaları çerçevesinde yaratıldık. Kesin olan şu, bütün beşer nesli nasıl dünyaya gelmişse Adem de öyle dünyaya gelmiştir. Kur'an bunu topraktan yaratılma olarak adlandırmaktadır. Tersi bir sonuç, Kur'an'da çelişki olduğunu söylemektir ki bu Kur'an'a bühtandır. Âl-i İmran 59'daki Adem ile tıpkı Araf 11'deki gibi Adem oğlu kastedilmektedir. Bu bir kavmi liderinin adıyla anmak gibidir. Arap kültüründe yaygın olan bir uygulamadır. Burada Adem eşittir Ademoğlu formülünü görmek mümkündür. Adem de dahil bütün insanların topraktan yaratıldığını söylemekten maksat nedir? İnsanlık ailesinin topraktan, balçıktan yaratılması ile 1. insanın elementer yaratılışına atıf yapılmış olabilir. Kur'an elementer yaratılışa dair 7 farklı kavram kullanır. Bu kavramların her biri bir aşamayı temsil eder. Bu konu bir sonraki başlık altında tek tek ele alınacaktır. 2. İnsan hayat yolculuğuna mikrobiyolojik bir canlı olan erkek sperminin dış yumurtasını döllemesiyle başlar. Yola çıkarken tartıyı bile gelmeyen bu mitolojik varlık ilerleyen süreçte önce gramlarla sonra kilolarla ifade edilmeye başlanır. İster cenin gibi anne üzerinden beslensin, ister doğduktan sonra protein veya karbonhidratlarla beslensin, nihayetinde aldığı her ilave gram, her ilave kilo topraktandır. O her halükülerde topraktan yaratılmaktadır. Zira toprak her tür besinin ilk kaynağıdır. Şu durumda topraktan yaratılma lafzi değil, sembolik bir anlatım mıdır? Buna cevap vermek için şu ayeti okumak gerekir. İnsan aceleden yaratılmıştır. 21.37. Adem'in çömlekten yaratıldığını söyleyenler tutarlı olmak istiyorlarsa bu ayeti de şöyle anlamalıdırlar. Acele adlı bir ham madde vardı. Allah insanı ondan yarattı. İyi de nasıl? İnsan aceleden nasıl yaratılır? Acele diye bir ham madde yok. O halde bunun anlamı nedir? Elbette insan aceleci bir varlıktır denilmek istenmektedir. İnsanın hamurundaki bir unsura, fıtri bir zaafına dikkat çekilmektedir. Bu Kur'an'ın üslubudur. Aynen bunun gibi Adem de toprak da semboldür. İlki insanoğlunu, ikincisi elementer kökeni ve beslenme kaynağını sembolize etmektedir. Adem'in topraktan yaratılışını çömlek yapımıyla karıştıranlar biz her canlıyı sudan var ettik. 21.30 ayetini de Allah'ın mikroorganizmalardan memelilere, tek hücrelilerden çok hücrelilere, kuşlardan böceklere, balıklardan sürüngenlere varıncaya dek her canlıyı tek tek su ham maddesinden yarattığı şeklinde anlamalıdır. Tutarlılık bunu gerektirir ama bu doğru değildir. Zira her canlının sudan yaratılmasıyla canlıların ilk kökeni kastedilmektedir. Yani ilerleyen süreçte çeşidi milyonları bulan canlı türlerinin tamamının kökeninde su bulunmaktadır. Önce topraktan sonra nutfeden yarattık ne demektir? Topraktan yaratılmanın çömlekten yaratılmak anlamını taşımadığının en güzel delili insanın yaratılışındaki elementer ve embriyolojik süreçlerin birlikte ele alındığı Hac 5 ve Fatır 11'dir. Zira bu ayetlerde biz sizi önce topraktan daha sonra nutfeden yarattık deniliyor. Nutfe bir damlacık hayat suyu, döl suyu demektir. Altı çizilmesi gereken nokta ayetlerin devamında embriyolojik sürece ve cinsiyete temas edilmesidir. Çömlekten yaratılış hikayelerinde döl suyuna yer olmadığı açık. Şu halde ayet insanın yaratılış sürecinde toprağı elementer aşamanın sembolü olarak anarken döl suyunu da biyolojik aşamanın sembolü olarak anmaktadır. Zaten insanın topraktan yaratıldığını ifade ederek söze başlayan Rum 20 şöyle biter. Daha sonra siz, bir süreç içinde beşer olarak gelişip kişilik kazandınız. Sözün özü. 1. Yalnız Adem değil, bütün bir insanlık topraktan yaratılmıştır. Toprak, insanın kendisinden yaratıldığı unsurları oluşturan uzun bir zincirin halkasıdır. Zincirin bir halkasına dikkat çekmek, zinciri reddetmek anlamına gelmez. 2. Topraktan yaratılma ile iki şey kastedilse gerekir. A. Elementer yaratılış süreci. B. Biyolojik gelişim sürecinde besin türlerinin tümünün kaynağının toprak oluşu. 3. Her canlının sudan yaratıldığını söyleyen ayet, nasıl ki milyonlarca canlı türünün her birinin ilk örneklerinin suda oluştuğunu söylemiyorsa, insanlığın topraktan yaratıldığını söyleyen ayet de her bir insanın çömlek gibi toprak ham maddesinden var edildiğini söylememektedir. Bunu söyleseydi, Kur'an ayeti ile tabiat ayeti birbiriyle çelişirdi. Ayrım sonu, sayfa 134.